Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 18 Şubat 2021 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi. Her gün olduğu gibi gündem yoğun. Hemen özetleri aktarmaya başlayayım. Vaka sayısı 110 milyon, can kaybı 2,5 milyon dünya çapında. Aşılama hızla devam ediyor. Amerika'da düşüş eğilimi var. BM Güvenlik Konseyi'ne taşındı. Covid-19 ve aşılama girişimleri ve zengin dünyaya ciddi ikazlar geldi. BM Genel Sekreterinin mesajları var. Meksika'dan ve Çin'den uyarılar var. Amerika Birleşik Devletleri de Trump döneminde COVAX programına da katılmamış ve Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinde askıya almıştı. U dönüşler var. Anthony Blinken'ın mesajları var. Aktaracağım birazdan. Covid-19'la mücadeleyle ilgili dünyanın aşı zengini ülkelerine mesajlar eşliğinde efendim. Trump Amerika'da ilk defa ses verdi. Senato'da isyana teşvikten aklanmıştı. Eski Amerikan başkanı yeniden 2024'te aday olup olmayacağına dair ser verip sır vermedi ama sosyal medyaya dönme arayışları içerisinde olduğunu söyledi. Amerika'da Teksaslılar donmaya devam ediyorlar. Amerikan siyasetinde altyapı, enerji meseleleri tartışılıyor. Joe Biden ise tam bir ay sonra neredeyse yani 20 Ocak'ta yemin ettiğini hesap edersek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla görüştü nihayet, açıklamalar var. NATO zirvesi, daha doğrusu savunma bakanları toplantısı Brüksel'de telekonferans yoluyla tabii gerçekleştiriliyor. İkinci gününde bugün Rusya ve Çin'i ittifakın hedef seçeceğinin işaretleri artıyor. Verilen mesajlar var. Tabii Türkiye ile ilişkiler de önemli. Özellikle de Gara operasyonu sonrası Türk-Amerika ilişkileri gerilmişti. Amerika'nın açıklamasının tonu Ankara'da beğenilmemişti. Bu aynı zamanda tam da S-400'ler üzerinden Türk-Amerika ilişkileri tartışılırken bir anda o da Irak-Suriye PKK-PYD bağlamına çevirmiş gözüküyor. Biz bugün aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İzmir'de düzenlenen kendisi video konferansla mesaj yolladı. NATO ve Batı'ya mesajlar verdiği ve Gara operasyonunu da değinerek mesajlar verdiği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla içeride tabii çok eleştiriliyor. Irak-Suriye politikaları Biden yönetiminin nasıl şekillenecek sorusunu herkes soruyor. Ve Türkiye'nin de bu vesileyle verdiği mesajlar da dikkat çekici. Bu operasyonun da tabii ki mahiyeti tartışma konusu. Bugün bu meseleye bakacağız çünkü iç politikadaki İttifaklar sistemini etkilediği gibi dış politika bağlamında da önemli bir operasyon. Metin Gürcan konuğumuz olacak bugün. Kendisi strateji uzmanı aynı zamanda ve İyi Parti'den şimdi bakış açılarını, perspektiflerini almaya çalışacağız. Bu konuyla ilgili olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin Suriye ve Irak bağlamında diyelim, Orta Doğu bağlamında evrilmesine bakacağız. Vladimir Putin'in son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü haberi var. Tabii Rusya'nın da Karadeniz'deki NATO etkinliği, özellikle Jens Stoltenberg'in altını çizdiği çevreleme politikası bağlamında rahatsızlıkları var. Libya'dan bir sürpriz haber vardı yine. Yeni BM hükümeti kuruldu Libya'da biliyorsunuz ve hükümetin başındaki başbakan Kahire'yi ziyaret ediyor ve El-Sisi'ye konuk olmuş durumda. Diplomasi son hızla devam ediyor. Ve tabii Suriye konulu Soçi toplantısı, dün ortak açıklamayı aktarmıştım ama Rusya kanadından da açıklamalar geldi. Suriye bağlamında İdlib'le ilgili uyarılar ve IŞİD'e karşı Rusya'nın ve Suriye ordusunun mücadelesinin devam ettiğini de vurgulamamız gerekiyor efendim. Evet, çok yüklü gündem. O yüzden hemen frekanslarımızı aktararak başlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı da var, onu da tweet hesabımdan retweetledim. Oradan da linkten de YouTube'dan bizi izleyebilirsiniz ve like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım. Evet, BM Güvenlik Konseyi'ne taşınan COVID-19 salgını ve aşıya eşit erişim meselesinin konuşulduğu toplantı, Antonio Guterres Genel Sekreter sert mesajlar verdi. Covid aşılarının eşit ve adil dağıtılmadığını söyledi. %75'ini aşıların sadece 10 ülke kullanıyor. 130 ülkeye tek bir doz aşı gitmedi dedi BM Genel Sekreteri. Ve bu gidişle durumun vahim olacağını söylüyor. Çünkü bu pandemi dönüp dolaşıp zengin ülkeleri yeniden vurabilir vurgularını uzmanlar da ihmal etmiyorlar zaten ama tabii zengin ülkeler ben aşılarımı alayım, nüfusumu aşılayayım, sertifikalarda çıkartırsam oh ne güzel, zaten eşitsiz bir dünya var, devam eder bu şekilde. Bu eşitsiz dünyada ben üstünlüğümü yeter ki sürdüreyim vurgusu içerisindeler. Maalesef söylemlere bu şekilde gelmiyor ama uygulamalar ve icraatların Türkçesi bu. Bunun ötesinde bir sonuç maalesef çıkmıyor. Guterres G20'ye küresel aşılama planı için acil durum görev gücü kurulması çağrısı yaptı. G20 ülkeleri görece zengin, gelişmekte olan ülkelerin de dahil olduğu bir grup dünyada. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın da ikazları var. O da zengin ülkeleri aşıları tekelleştirmekle suçladı ve eşit erişim olmazsa 2023 yılına kadar imkanları kısıtlı ülkelerin aşı göremeyeceğine dikkat çekti efendim. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de dikkat çekici mesajları vardı. O da zengin ulusları COVID-19 aşısı stoklamaya son vermeye davet etti. Yoksul ülkelerde aşı bulunamadığını ve bunun sıfır toplamlı bir oyun olmaması gerektiğini, jeopolitik çıkarlarla da hareket edilmemesi gerektiğini söyledi. Çin'e yönelik böyle eleştiriler de var. Tabii ki Avrupa'ya, Amerika'ya yönelik de böyle eleştiriler var ama bu konuda kendilerinin yaptığı çalışmalara değindi. 53 ulusa ülkeye aşı gönderdiklerini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX programına Çin'in katkılarının da altını çizdi. Aşı milliyetçiliğine karşı durmak gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de tutum değişikliği var. Trump zaten Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika'yı çıkartmıştı ve COVAX programına da bir katkısı yoktu Amerika'nın, ki 50 milyondan fazla Amerikalıyı da aşılamış durumda Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Joe Biden yönetimi bu kararları tersine çeviriyor. 200 milyon dolarlık borcu Dünya Sağlık Örgütü'ne Amerika ödeyecek. Anthony Blinken Güvenlik Konseyi'nde toplantısında konuştu Dışişleri Bakanı. Ve çok taraflılık, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün rolünün elzem olduğunun altını çizdi. Ve aynı zamanda da aşılarla ilgili COVAX programına destek vaat etti Anthony Blinken. Rusya temsilcisi Vasily Nabeznya da Amerika'nın bu tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmiş durumda efendim. Evet, COVID-19'dan pek çok başlık var tabii. Britanya'da klinik denemelerde genç gönüllülere COVID-19 bulaştırılacak ve tabii ki onların bu virüsle baş etme potansiyeli çok daha yüksek. Oradan belki yeni tedavilerin geliştirilmesinin umulduğu söylenebilir efendim. İtalya'da henüz hiç görülmemiş bir mutasyona rastlanmış. Afrika'dan dönen pozitif çıkan bir kişi de. Mutasyon meselesi de tabii problem. Özellikle Avrupa için Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın açıklamaları var. Covid vakalarının %22'sinde Britanya'da ortaya çıkan mutasyon görülmüş. Spahn'ın verdiği bilgiye göre. Hollanda'da hükümetle yargı arasında sokağa çıkma yasağı kapışması devam ediyor. Mahkeme kararıyla iptal edilmişti hükümet uygulaması. Hükümet temyiz etti, alt mahkeme kaldırdı. Daha sonra tekrar temyiz mahkemesi yürürlüğe soktu. Çok da protesto gösterileri çok şiddetli. Polis çok sert müdahale etmişti Hollanda'da. Hakikaten polis şiddetini görmüştük Hollanda'da. Pandemi yüzünden insanların da artık burasına geldi. Tabii tabii ki haklı bir biçimde tepkilerini sokağa yansıtıyorlar kısıtlamalar sebebiyetiyle. Sıkıntılar büyük. Avrupa Birliği'nin Sputnik V aşısıyla ilgili açıkçası çok tuhaf tutumu da devam ediyor. EMA'ya, Avrupa İlaç Ajansı'na Rusya başvuruda bulunmuştu. Önce başvurmadınız dediler. Bunun üzerine Gamaleya Merkezi belgesini gösterdi. Bakın başvuru belgesi burada diye. Yani bir şekilde bunu hani Rus aşısı biz kullanmayalım'a vardırmış durumdalar. Enteresan bir tutum tabii ki. Söylemler başka da icraatlar farklı oluyor. En son Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Sputnik V'nin Avrupa Birliği'nde üretilmediğini, onay için tesislerde denetleme yapılması gerektiğini söylemiş. Amerikan aşılarının tesislerini acaba denetlemişler mi diye bir soru aklıma düşüyor doğrusunu söylemek gerekirse efendim. Rusya'da 13.447 son vaka sayısı, düşüş eğiliminin devam ettiğini söyleyelim. Ölüm oranları daha düşük Rusya'da. Bahreyn Sputnik V aşısıyla aşılamaya başlamış durumda. Suudi Arabistan AstraZeneca'yı onaylamış. İran yine Oxford AstraZeneca ve Hindistan'ın bir de Covaxin aşıları var. Acil kullanım onaylarını onlar da vermişler. Bakıyorum. Evet, böyle dünyada haberler bu şekilde. Türkiye'de 86 can kaybı, 7.325 yeni vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı da dün açıklama yaptı. Kademeli normalleşme süreci başlayacak. Özellikle esnaf çok sıkıntıda. Tabii ki restoranların işte %25 kapasiteyle açılması tartışmaları var ama ekonomik olarak Türkiye toplumu gerçekten dibe vurmuş gözüküyor. Çok vahim. Hepiniz zaten etrafınızda esnafla konuşuyorsunuzdur. Durumu herkes de biliyor zaten. Evet, bu koşullarda Covid dünyası, Amerika'da Merkez Bankası son toplantısı, Ocak son toplantısındaki tutanaklar var. Burada açık piyasa komitesinin toplantısını yayınlamışlar sonuçlarını. Faizler çok düşük Amerika'da tabii. Ekonomik koşullar da istihdam, enflasyon, halk sağlığı krizi, bunlar devam ediyor diyorlar. Halkın, hane halkının borcu da 2020'nin son çeyreğinde 14.6 trilyon dolara ulaşmış efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde IMF Türkiye Masası Şefi Donald McGettigan'ın da Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olacak olarak düşürecektir diyor. Vallahi pek inanamıyoruz ama 3,5 civarında büyüme 2022'den itibaren daha var yani, öngörülerinde bulunuyorlar. Çok öngörülerde bulunuyorlar da hiçbiri tutmuyor. Hayatımızı etkilemiyor en azından. Evet, Bitcoin'de yeni zirve var. 52.533 dolar. Tırmanış hızla devam ediyor Bitcoin'de ki özellikle de Tesla'nın, Elon Musk'ın Tesla'sının 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması etkili olmuştu yorumculara göre. Bu arada Elon Musk'ın hesabına sahte hesaplar üretiyor. Hatta mavi tıklı falan hesapla üretmişler uyanık dolandırıcılar ve pek çok yatırımcıyı avlamışlar. Türkiye'den de avlananlar olduğu söyleniyor. Bitcoin adresine Tesla ve SpaceX şirketinin patronunun adını kullanarak işte yatırımcılara Bitcoin, ETH ve Doge vereceklerini söylüyorlar. Böylece dolandırıyorlar. Dikkat etmek lazım efendim. Evet, bunları da aktaralım ve Amerika'ya geçelim. Trump, Amerika'da Rush Limbaugh diye muhafazakar bir radyo yayıncısı var. O 70 yaşında kanserden, akciğer kanserinden hayatını yitirmişti. Trump bu vesileyle isyana teşvik suçlamasını 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili aklandıktan sonra sesini duyurmaya başladı yeniden. Kendisi bu vesileyle televizyona çıktı ve Fox News kanalında konuştu. Gerçek bir efsaneydi. 3 Kasım seçimlerinin adil olmadığına o da benim gibi inanıyordu demiş. Onun ismini kullanarak biz kazandık mesajını yeniden tekrarlamış. Seçim gecesi yaşananlar 3 Kasım'da utanç verici. 3. Dünya ülkeleri gibi olduk. İnsanlar hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar kızgın bu ülkede diye de böyle biraz nabız tutarmışçasına mesajlar vermiş efendim. Aynı zamanda Newsmax isimli haber kanalında da soruları yanıtlamış ve 2024'te yeniden aday olup olmayacağımı söylemek için henüz erken demiş ama anketler uçuyor havada, bana destek artıyor diye de söylemeyi eklemeyi ihmal etmemiş. Sosyal medyaya da dönme yolları arıyormuş anlaşılan. Azil mazil olmadan Trump'ı Amerikan siyaseti daha önümüzdeki dönem daha da konuşacak. Belki Trump'tan beteri de gelebilir tabii, öyle de bir risk var efendim. Amerika'da bu arada ulusal muhafızlar başkente 6 Ocak baskınından sonra konuşlanmıştı. 12 Mart'a kadar çünkü online sitelerde söylentiler varmış yeniden Amerikan Kongresi'nde olaylar çıkabilir diye. Mart ortasına kadar neredeyse orada kalacakları anlaşılıyor. Ve Texas, dondurucu soğuklar sadece Texas'ta değil, Amerika'da pek çok eyalette etkili ve hala elektrik gelmediği için soğuktan da donuyor insanlar. -18'i bulan dereceler, hakikaten sıra dışı bir soğuk. Bir de Colorado City'nin belediye başkanı Tim Boyd tam böyle vahşi batı usulü takılmış adam. Demiş ki, bu olup bitenler hep sosyalist hükümetin. Nerede Amerika'da sosyalist hükümet var bilmiyorum ama Amerikalılar böyle algılıyorlar. Bırakın da bazılarınızın Facebook hesabından duygularını inciteyim. Batın ya da yüzün size kalmış. Size hiçbir şey borçlu değiliz. Efendim yardım dilenenlerden bıktık demiş. Ondan sonra yalnız güçlüler ayakta kalacak demiş. Tamam mı? Yani inanılır gibi değil hakikaten. Bir kamusal sorumluluk hissedilmiyor. Tamam, vahşi batı mantığı yani. Altta kalanın canı çıksın. Siz de üstte kalın demiş. Özet. Sonra özür dilemiş gerçi. Tembellere yönelikmiş lafları, öyle söylüyor. Tembeller ölebilir diye düşünüyor herhalde. Bu arada tabii eyaletin senatörü, ünlü senatör, Trump destekçisi Ted Cruz, o da iddialara göre, ki kendisi yalanlıyor, eski görüntüler diyor ama Meksika'ya, Cancun'a, ılık güneşi, efendim sıcak kumları deniziyle meşhur Cancun'a giderken görüntüleri yayınlanmış, bu da tepkileri çekmiş. Joe Biden, evet, dış politikaya geçelim. Joe Biden bir ay sonra, neredeyse 20 Ocak'ta yemin ettikten bir ay sonra, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşmüş. Bir saat sürmüş. Çok konuşuyor Biden ya. Ya hakikaten Çin lideriyle iki saat konuştuğunu söylemişti. Netanyahu ile bir saat, hani farklı diller de değil, İngilizce konuşuyorlar. Netanyahu da gayet iyi İngilizce biliyor. Enteresan. Yani bildik aslında mesajlar. Uzun süren ilişkiler, uzun süreli Amerika-İsrail ilişkilerine vurgu, kişisel bağlar. Efendim, güçlü birlikte çalışma vurgusu. İran, Arap ülkeleriyle normalleşme süreci, tabii Trump yönetiminin en büyük başarısı buydu İsrail açısından. Covid-19 pandemisinde konuşmuşlar. Beyaz Saray, Biden'ın İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını da dile getirmiş her zaman olduğu gibi. Daha genel, yuvarlak, Amerikan eski klasik tarzı Amerikan diplomasisinden süzülen bir formülasyon. Amerika, Araplarla ilişkilerin normalleşmesine destek veriyor vurgusu. Filistinlilerle barış çabaları vurgusu var. Evet, ve NATO Savunma Bakanları toplantısı bu yaz aylarında liderler zirvesi olacak. Joe Biden yönetiminin Savunma Bakanı, Pentagon Şefi Lloyd Austin ile ilk toplantısı NATO'nun dün ve bugün. Dün başladı ama bugün tabii başka açıklama gelecek mi göreceğiz. Biraz video konferans yoluyla olduğu için eski zirveler gibi de olmuyor haber akışı. Evet, tamam. Bir teknik sorun var. Tekrar mı aramamı istiyorsunuz arkadaşlar? Peki, tamam. Fon verirseniz ben arayayım. Evet, bir görüntüde donma olmuş, onu hallettik bir şekilde. Dönelim NATO'ya. Reform planları Joe Biden'ın yönetiminin katılmasıyla, yani Stoltenberg pek çok mesaj da vermişti NATO toplantısı öncesinde. Lloyd Austin'in de Washington Post gazetesine makalesi de vardı, Amerika'nın müttefiklerle ilişkileri tazelemesi. Tabii NATO için caydırıcılık ve doğusunda özellikle Rusya sınırlarındaki çevreleme harekatı 1990'lardan beri hiç bitmeyen hedef NATO açısından. Özellikle Pentagon yetkilileri en son NATO vesilesiyle briefing de vermişlerdi ve Rusya'yı NATO için tehdit olarak dile getiriyorlar. Amaçlarına ulaşmak için askeri güç kullanıyorlar diyen bir yetkili olmuş. Enteresan, NATO sürekli askeri güç kullanıyor. Şimdi kafam karıştı benim, kim kullanıyor askeri güç diye. Afganistan'dan efendim Libya'ya uzanan bir cephe, epey geniş bir cephe. Velhasıl şimdi konseptin, stratejik konsept tabii 2010'lardan kalma, bunun yenilenmesi vurgusu özellikle Stoltenberg'in mesajlarında dikkat çekiyor. Caydırıcılık, savunma programlarının finansmanı, müttefiklerin ellerini ceplerine atması, ama tabii Trump yönetimi dönemindeki gibi dile getirilmiyor, daha cici bir biçimde dile getiriliyor bu mesajlar. Özellikle Stoltenberg Amerika'nın 3 savaş gemisini, NATO ülkelerine ait tabii savaş gemileri, Amerikan gemileri de Karadeniz'de vurgusu yapmış. Ve Karadeniz bölgesindeki varlık arttırılması vurgusu var. Bu konsept yenilemede de Çin'in güçlenmesi ve Rusya ile kötüleşen ilişkiler hesaba katılmıyordu. Bunu yenilemek gerekiyor vurgusu var. Türkiye'de önemli bir husus. Türkiye'ye NATO Genel Sekreteri Gara operasyonunda 13 asker, eski yetkilinin, askerin ölümü yüzünden başsağlığı mesajlarını iletip Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, haritaya bakmak yeterli vurgusuyla jeostratejik önemine dikkat çekmiş. Hulusi Akar katıldı tabii toplantıya. Pek açıklamada bir şey yok ama İzmir merkezli bir Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un düzenlediği yeni bir çağ için birliktelik konulu bir NATO üzerine panel vardı. Orada aslına bakarsanız Ankara'nın sitemleri iletilmiş gözüküyor Batı'ya ve NATO müttefiklerine ve dayanışma çağrısı dile getiriliyor. Ortak sorumluluk, ittifakı güçlendirmek mesajları vermiş videolu mesajında Fahrettin Altun. Türkiye'nin terörle mücadelesine NATO'daki müttefiklerin yeterince destek vermediğini dile getirmiş, Gara örneğini vermiş ve bu konuda Amerikan açıklamasının karından konuşu şu an bir açıklama olduğu, incitici ve yaralayıcı olduğu görüşü yer alıyor. İşte Türkiye'nin Kore Savaşı'ndan bu yana ittifakın ne kadar önemli bir parçası olduğunu uzun uzun anlatmış ve Türkiye'nin saldırı altında olduğu ve müttefiklerinden dayanışma beklediği, ama buna karşılık ABD ve Avrupa'da Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışmaya açıldığı, bunun kimin yaptığından bağımsız olarak cahilce, hadsizce ve yersiz bulunduğu Ankara tarafından dile getirilmiş Fahrettin Altun'un açıklamalarında. Ayrıca Doğu Akdeniz'le ilgili de rahatsızlıklarını NATO'nun güney kanadını Libya üzerinden zayıflatma adımları atılabilir, bundan rahatsızız diyerek dile getirmiş. S-400'lerle ilgili yine aynı hikaye var. Biz kendi imkanlarımızla aldık, engellemeye çalıştılar, parasını verip aldık gibi. Bu hangar ücreti bile alındı, daha sonra bize uçaklarımızın bakımları yapılmadı gibisinden. Yani ittifak ruhuna ters düşen uygulamalar yapıldı vurgusu yapmış. Bayağı bir önemli mesajları var diyelim. Her ne kadar seçilmiş bir yetkili olmasa da Ankara'nın bakışına dair. Suriye, Irak meselelerinde Gara operasyonu üzerinden okumuş. Birazdan Metin Gürcan'la konuşacağız bunu. Çünkü bu operasyon sadece TSK'nın iç politikayı da etkileyecek, etkileyen ve tartışılan bir operasyon olmakla sınırlı kalmıyor. Amerikan açıklaması üzerinden bir dış politika malzemesine de dönüşmüş gibi gözüküyor. Ankara'nın özellikle yeni Biden yönetimine verdiği mesajlar bağlamında Metin Gürcan'la konuşacağız programın ikinci yarısında. Ama Anadolu Ajansı muhabiri Pentagon sözcüsü John Kirby'ye özel bir soru sormuş. YPG ile ilgili soru sormuş. Pentagon da tutumunu tekrarlamış. John Kirby, Irak ve Suriye'deki operasyonlarının sadece IŞİD'le mücadeleye bitmedi. Şu IŞİD bir türlü bitmedi. Sadece IŞİD'le mücadeleye odaklı olduğunu söylemiş. Suriye demokratik güçleriyle çalışıyoruz. Değişmedi bu. En iyi yollardan biri bu diye de vurgulamış efendim. Biz de Metin Gürcan'la soracağız bunları. Tabii şimdi Rusya ve Çin bağlamında Rusya'nın Karadeniz'de özellikle en son Fransız savaş uçaklarına önleme yapmışlar. Burunlarının dibinde, Pasifik'te, efendim Amerikan sınırlarında olmuyor bunlar. Rusya sınırlarında oluyor bu durum, bu gelişmeler. Bir Rusya'nın mesajları var dünyaya, ama önce Çin'i aktarayım. Çin Financial Times gazetesinde çok dikkat çekici bir haber çıktı. Çin ki Çin hükümetinin geçen sene bu tarz önerilerde bulunduğu, tasarılar hazırladığı da vurgulanıyor Financial Times'ta. Amerika ve Avrupa savunma sanayisi özellikle F-35'lerle ilgili olarak hassas malzemeler yapımında nadir elementler kullanıyor ve Çin'den ithal edildiği bunların azımsanmayacak %80 gibi rakamlar var. İşte ya Çin onu durdurursa ne olur bizim F-35'ler ve savunma sanayindeki durum diyen yetkililer var. Financial Times'ın haberine göre çok dikkat çekici bir haber bu haber. Evet ve Rusya, tabii Rusya'nın üzerine de Navalny vakası üzerinden vaktiyle Güney Kafkasya ve göçmenleri hamam böceklerine benzetmiş. Göçmen düşmanı ve aşırı sağcı, kimileri liberal de diyor. Bilmiyorum aynı şeyi eşitleme mi yapıyorlar onu da anlayamıyorum ama Türkiye'de falan olsa şimdi lanetlenmişti şimdiye kadar çoktan. Görüşlerini de değiştirmediğini Der Spiegel'e beyan ettiğine göre. Şimdi onunla ilgili AİHM'den bir karar çıktı. Rus muhalif blokçunun serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği insani, aslında bu tabii gerekçesi şartlı tahliye koşullarını ihlal. Başvuranın yaşamına yönelik riskin niteliği ve kapsamına atıfla karar verilmiş. Daha önce Navalny vakası dolandırıcılıktan hüküm giymişti. Siyasi bir unsur bulunmadığında yine aynı AİHM hükmetmişti. Bu sefer can korkusuna vurgu yapmışlar galiba, öyle anlaşılıyor. Rusya reddetti AİHM müdahalesini. Rusya hukukuna göre salıverilmesi için bir gerekçe yok. Her dolandırıcı için böyle insani meselelerde hassasiyet sergiliyor mu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye de insan tabii ki düşünüyor doğrusu. Rusya Dışişleri bunu doğrudan iç işlerine müdahale ve baskı kampanyasının bir parçası olarak nitelendirmiş ve Zaharova'nın açıklamaları var. Bunun bilinçli yapıldığını dile getirmişler. Ukrayna meselesi ısınacak diye çok yorumlar var. Rusya liderinin Duma'da diğer partilerle temasları, görüşmeleri vardı video konferans yoluyla. Özellikle Batı'nın Ukrayna'daki jeopolitik projesi yüzünden Rusya'nın bedel ödemesini istediklerini söylemiş. En son tabii çifte standartlara da dikkat çekmiş. Ukrayna'da 3 televizyon kanalını Zelenski hükümeti kapattı. Kimse ifade özgürlüğü demedi diyor. Letonya'da yine aynı şekilde 16 medya kuruluşunu kapattılar. Yine kimse ses çıkartmadı. Gerçi İspanya'da da bizzat bir rapçi biliyorsunuz tutuklandı. İfade özgürlüğü meselesi yine kimse pek bir şey demiş değil. O değişiyor yani, kim kullanıyor ifade özgürlüğünü, neye göre kullanıyor biraz değişiyor anladığımız kadarıyla. Velhasıl Duma'daki partilere mesajlar vermiş, öyle anlaşılıyor Putin. Bu çevreleme ile ilgili bu mesajlar. Komünist Parti, Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennady Zyuganov, Rusya'ya yönelik dış baskıların artacağının anlaşıldığını belirtmiş ve Putin'in stratejik inisiyatiflerini destekleyeceklerini dile getirmiş. Eylül ayında Duma seçimleri var ve Navalny üzerinden bir baskılama olduğu anlaşılıyor burada. Türk-Rus'un haberi enteresan. Rusya enteresan bir biçimde hidrokarbon kaynakları ihracatı bağımlılığını yarıya indirmiş. Çok büyük bir gelişme bu. İhracat hacmi geçen yıl %4 artışla 161.3 milyar dolara yükselmiş Rusya'nın. Hep böyle şey denir, sadece enerji ve silah satıyor, başka da bir şeyi yok denilir. İşte anladığımız kadarıyla son yıllarda izlenen politikalar, gerçi tarımda özellikle buğday, altın rezervleri Rusya'nın sanki bir savaşa hazırlanırmışçasına pek çok şey tahkim edilmişti. Onun bir sonucu da doğal kaynakların ve enerji kalemlerinin payının %62.7'den geçen yılki oran %50.4'e gerilemesi dikkat çekici bir şey bu, gelişme bu. Putin bu arada Karabağ Anlaşması'nın uygulanmasına Ermenistan lideri Paşinyan'la görüşmüş telefonda. Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi ise Rusya'yı da resmi dile katacak Ermenice'nin yanında. Bu yönde bir tasarı hazırlanmış. Ayrılıkçı lider Araik Artunyan'ın teklifi bu. Ortak tarihi bağlara, tarihi belleğe atıf yapmışlar burada. Evet, İspanya'daki Pablo Hasél protestoları sürüyor. Terörizmi yüceltme ve kraliyet polise hakaret ve kraliyet ailesine hakaret suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Gösteriler devam ediyor. Akdeniz bağlamında Libya'nın yeni başbakanı BM'nin kurdurduğu hükümetin başındaki isimlerden birisi Abdülhamit Dubeyba Kahire'yi ziyaret ediyor. El-Sisi ile El-Sisi tarafından ağırlanıyor. Sadece El-Sisi de değil, Mısır işte istihbaratının da başı. Mısır için çok önemli, sınırda ülke tabii Libya. Oradan özellikle İslamcı cihatçılardan, ihvancılardan çekinceleri vardı ama Libya meselesini özellikle Afrika'nın artan önemi bağlamında çözmeye gayret gösteriyor bütün dünya. Bu bağlamda da Mısır'da diplomasisini yürütürken iki tarafla da son dönemde temaslara ağırlık vermiş. Sadece tek bir tarafı tutmamıştı. Bunun sonuçları herhalde diyebiliriz. Ve son olarak dün aktarmıştım, Soçi'de pandemi nedeniyle yapılamayan Astana garantörü ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye görüşmeleri vardı. En dikkat çekici mesajlar İsrail'in artan saldırılarının kınanması Suriye'ye yönelik ve İdlib'de cihatçıların, teröristlerin yok edilmesi gerekli idi. Başka vurgular da vardı elbette. Lavrentiev, Putin'in özel temsilcisi, Amerika'nın katılımına Astana formatının açık olduğunu tekrarladı. Gelebilirler bu görüşmelere gözlemci olarak dedi. Biden yönetiminde sağduyunun ağır basmasını bekliyoruz dedi. Suriye'de yine cihatçı grupların ve onlarla birlikte hareket eden beyaz berelilerin kimyasal silahlı mizansenlerin tekrarlanabileceğini de söylemiş kendisi. İdlib'de sükunet sağlamak gerekliliği ılımlı muhalefete çok iş düştüğünü söylemiş. Radikallerin temizlenmesi lazım zaten. Epey de anlaşma yapıldı bu konuda. Hiç tam olarak uygulanmadı ama belirtmek lazım. Bir de Lavrentiev'in Rusya'nın Şam ve Kürtleri verimli bir diyaloğa yönlendirmeye çalıştığı vurguları var ki işte ordu içerisine alınması, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde bir çözüme odaklanma söz konusu olmuştu. Bağımsız Kürt devleti kurulması söz konusu olamaz diye Rusya'nın çok bildik tutumunu bir kez daha tekrarlamış kendisi. Rusya bu arada İsrail ile Suriye arasında esir değişimini sağlamış, öyle anlaşılıyor. Suriye devlet medyası esirler Nihat Elmakt ve Ziyap Kahmuz ile genç bir İsrailli kız Kunetra'da yanlışlıkla sınırı aşmış. Bu değişimin takasının sağlandığını dile getirmiş. Suriye'nin doğusuna yönelik, IŞİD'e yönelik 40'tan fazla hava saldırısı olduğu Rusya tarafından belirtiliyor. Suriye ordusu da bu arada Humus'ta gizli bir silah deposunu IŞİD'in yine gizli hücrelere operasyonlar düzenlenmiş gözüküyor. Evet, süremi aştım yine ama İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Almanya Başbakanı Merkel'le nükleer anlaşmayı görüştüğünü aktaralım. Yaptırımlar kalkarsa geri döneriz, şu Amerika'yı ikna edin demiş özet olarak efendim. Evet, bir ara verelim. Şimdi arkadaşlar ne seçmişler? Evet, bir saniye, şarkı. Neyse, bir müzik dinleyelim, öyle söyleyeyim. Yazmamışlar çünkü galiba. Az sonra Metin Gürcan'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Canary will sing a tango, he will sing a sweet lullaby, he will try to chase your blues away, so please, sweetheart, don't cry. Blue canary, don't feel so blue, for I know just what to do. It won't take long to sing the song, and then run home to you. Thank you.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Metin Gürcan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum Metin Bey katıldığınız için. Çok hareketli günlerden geçiyoruz hem iç hem dış politikada. Şimdi hemen süreyi de iyi kullanmak için hemen soruya gireceğim ama Gara operasyonunu iç siyasette çok tartışıyoruz fakat bir de dış ayak çıktı buradan, değil mi? Şimdi tam da Joe Biden göreve başladı ve özellikle S-400'ler, demokratikleşme, işte insan hakları meselelerinden Ankara'ya mesajlar veriyordu ki bir Gara operasyonu oldu ve birdenbire ilişkilerin odağına NATO toplantısı da orada da gördük aynı şeyi. Irak ve Suriye bağlamı yerleşti. Tesadüf müdür bu sizce?
Aslında bence değil. Yani bu Amerika'daki Kasım seçimleri ve Biden yönetiminin iş başına gelmesi. Bunu zaten sizin programlarınızda sürekli vurguluyorduk Ceyda Hanım. Evet. Rusya, Amerika, Avrupa Birliği gibi bunlar sistem düzeyi aktörler. Bu sistem düzeyi aktörlerdeki yönetim değişiklikleri ve bunların bölge politikalarındaki radikal değişiklikler ister istemez bölgesel etkilere de neden oluyor. Şu anda aslında biz tam da bunu görüyoruz. Yani Irak, Suriye çok hareketli. Irak, Suriye'de değişen dengeler. Aslında bu büyük resimden başlamak lazım. Bu büyük resmi tam anladıktan sonra Gara operasyonunu Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yapmaya çalıştıklarını ve bunların iç siyaseti etkilerini incelemek lazım. Makrodan mikroya doğru bakmak lazım. Türkiye'de biz bunu biraz kaçırıyoruz Ceyda Hanım. Siz bunu çok biliyorsunuz ama biz analizlerimizde Türkiye merkezli ve aşırı şekilde Türkiye üzerinden olayları okumaya çalışıyoruz. Bu da bizi olayları okurken biraz ben buna stratejik miyopi diyorum. Stratejik miyopiye itiyor bizi. Yani daha kritik seviyeden olayları okuyoruz ve yanlış değerlendirmelere yol açabiliyor bu. Şimdi büyük resimde bir büyük güç mücadelesi var. Suriye'de, Irak'ta, Amerika ile Rusya IŞİD'den sonra bu Trump döneminde biraz dondu, soğudu ama Biden yönetimi benim de beklediğimden daha hızlı bir şekilde Suriye'de ve Irak'ta olaylar angaje olmaya başladı. Ve büyük resimde bakın 3 tane aktör var şu anda Suriye'de, Irak'ta. Birincisi Rusya, ikincisi İran ve İran yanlısı milisler. İran'ın Suriye'de ve Irak'ta artan siyasi ve askeri nüfuzu, bunu bir kenara yazalım, konuşacağız. Mütakiben de Amerika Biden yönetimi. Şimdi İran bu özellikle Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinden sonra aslında Irak'ta adı konmamış bir Amerika-İran savaşı yaşanıyor. Bunu bir kenara yazalım. Yani İran yanlısı milislerle Amerikalılar, İran yanlısı milisler Amerikan üslerini roketliyor. Amerikalılar hava saldırıları yapıyor. Burada adı konmamış bir Amerikan-İran savaşı var. Suriye'de de bunun yansımalarını görüyoruz. Şimdi bu şeyden hareketle aynı zamanda Irak kuzeyinde PKK ile İran arasında bir yakınlaşma olduğunu da görüyoruz. Özellikle Sincar'da mesela bu çok belirgin. Sincar'daki YBŞ dedikleri Yezidilerden yani yerel güçlerden oluşan PKK'nın silahlandırdığı, eğittiği Sincar'daki gruplar. Bunlar çok ilginç, enteresan bir şey Sincar. Bir yandan Amerika'nın Irak'la Suriye arasındaki lojistik konvoylarının emniyetini sağlarken, çünkü Sincar bir köprü bölge, Irak'la Suriye'yi birbirine bağlıyor. Suriye'deki YPG güçlerinin ve Suriye'nin demokrat güçlerinin, Amerika'nın himayesindeki bütün mühimmatı, lojistik hepsi Irak kuzeyinden geliyor. Sincar'ın bu anlamda önemi var. Ama aynı zamanda Sincar'ın güneyinde İran yanlısı milisler, bunlar da YBŞ güçleriyle yerelde çok yakın ilişki içerisindeler ve hatta maaşlarını buradan alıyorlar. Yani İran, şimdi Biden yönetiminin hızlı şekilde olaya girmesi ve Amerika ile İran arasındaki artan Irak'taki güç mücadelesi Suriye'yi de etkiliyor. Ben Suriye'de de aslında biraz İran'la Rusya arasında sorun problem görüyorum. Suriye'de de artan İran yanlısı nüfus, milis nüfuzu, siyasi ve askeri bence Rusya'yı da, hatta Şam'ı, Esad'ı da rahatsız ediyor. Bu nedenle aslında Suriye'de ve Irak'ta bir İran'ı dengeleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Tam da burada aslında Türkiye, bence Ankara şu anda yapmaya çalıştığı o. Ankara diyor ki Biden'a, ben yerelde sana bu konuda yardımcı olabilirim. Yani zaten PKK'nın bir İran'la Irak kuzeyinde birlikte bir iş tutuşu var. Yani bir taşla iki kuş diyelim. Hem kuzeyden Karabağ üzerinden Azerbaycan ve İsrail'le artan işbirliğimle İran'ı kuzeyden sınırlayabilirim. Güneyde de eğer bana izin verirsen işte Gara operasyonu, bence tam da bu nedenle Amerika buna yeşil ışık yaktı. Amerika'nın hava sahası açısından Gara operasyonunda yeşil ışık yakması olmasaydı bu operasyon yapılamazdı zaten. Çünkü hava sahası hakimiyeti açısından 40 uçak girmiş, 15 helikopter girmiş. Yani en azından Amerika'nın bilgisi olmadan bu kadar yoğun bir hava hareketliliğini 10-11 Şubat'ta biz yaşayamazdık. Demek ki Amerika bir yeşil ışık yaktı. Sincar'da da belki olası bir operasyonda Ankara bunun nabzını yokluyor. Bu sayede Amerika'ya yeşil ışık şöyle yaptıracak. İşte PKK ile birlikte ben İran yanlısı milislerin de nüfuzunu bölgede tutacağım. Sağlığında bir tez de gelebilir. Bu Biden yönetimine belki sıcak gelebilir bu teklif. Ama Sayın Savunma Bakanı, biliyorsunuz ilk kez oldu bu. Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay Başkanı Bağdat'ı ve Erbil'i ziyaret ettiler beraber.
Evet.
Ankara'nın teklifi şuydu. Sincar'da dedi ki, ben dedi hava desteğini sağlayayım uçaklarla, helikopterlerle ve silahlı yağlarla. Siz de yerelden destek verin. Peşmerge Doğu'dan, Irak ordusu da güneyden girsinler, Sincar'ı temizlesinler. Şu anda Biden yönetiminin tam olarak bölge politikası belli olmadığı için ben Bağdat'la Erbil beklemedeler. Ve çok sıcak
Şunu sorabilir miyim? Amerika'nın stratejik olarak hedefi ne şu anda, ya da Biden
hiç
yönetimi?
Hiç kimse bilmiyor. İşte
bilmiyor değil mi?
Bölgedeki kafa karışıklığı da
orada. Evet.
Ama bakın Suriye kuzeyine de geldiğimizde enteresan, bu yığınaklanma haberlerini okuyorsunuzdur. Amerika'da, Rusya'da çok ciddi kuvvet arttırıyor şu anda.
Evet.
Yani ben Suriye'de özellikle bir Amerika-Rusya gerilimini de bekliyorum. İşte burada da işte Ankara'nın bana göre biraz riskli politikaları var. Arada sıkışmak riski var. İşte burada bu riskli politikaları iyi yönetmek gerekiyor. Risk artıyor. Şimdi gene Biden yönetiminin şunu biliyoruz. Onların temel tezi zaten Amerika'da biliyorsunuz. PKK ile YPG iki farklı aktördür. Ben YPG'ye dokunmaman karşılığında Irak kuzeyinde PKK ile mücadelene destek verebilirim. Sen de bunu böyle kabullen tarzında bir dayatması var gibi hissediyorum ben Biden yönetiminin. Ankara ya bu nedenle Irak kuzeyinde Amerika yardımcı oluyor ama söz konusu Suriye kuzeyi ve YPG olursa ben Biden yönetiminin çok da sıcak bakmayacağı kanaatindeyim. İşte aslında birinci kriz faslı bu Ankara'nın çözmesi gereken. Bir de Türk dış politikası diye bir şey yok artık biliyorsunuz. Yani Türkiye dış politikası, onun yerine ben bir tek kişinin siyasi bekası için yapılan dış ilişkiler diye tanımlıyorum bunu. Yani tek kişi için yapılan dış ilişkiler kapsamında Ankara'da kafalar karışık. Bunu da söylemek lazım. Kafalar nasıl karışık? Şimdi bir grup diyor ki Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani bizim Amerika ile Avrupa'ya yanlamamız lazım. Yani bu siyasi beka buradan geçiyor. Bir şekilde, çünkü Mart'ta gümbür gümbür Avrupa Birliği zirvesi geliyor. Amerika'da Biden'la bir şekilde temasa geçip onlarla en azından çıkar odaklı bir ilişki kurmak lazım. Ama bir grup da bence şunu diyor Ankara'da. Ya biraz daha bağımsız, bağlantısız, daha Avrasyacı, daha Rusya, Çin yanlısı bir duruşla daha da bağımsızlaşmamız lazım. Ben bunu Erdoğan'ın kararsızlığı diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bence hala buna karar veremedi. Bu iki yaklaşımdan hangisini uygulaması gerektiği konusunda. Tam da bu kararsızlık nedeniyle Ankara'nın dışarıya çok birbiriyle çakışan sinyaller verdiğini düşünüyorum. Bu da muhataplarda güvenilirlik, tutarlılık ve inandırıcılık sorunu yaratıyor. Yani 2021'de hani o meşhur eksen kayması diyorduk ya efendim. Şu anda eksene karar vermeye çalışıyoruz 2021'de. İşte da bu Ankara'nın atacağı adımlar, S-400 meselesi buna bağlı, Suriye, Irak buna bağlı, PKK ile mücadele buna bağlı ve dahi pek çok dış politika meselesi buna bağlı. Bence önümüzdeki 5-10 yılı etkileyecek adımlar olacak. Aynı şekilde PKK'da da, onun içinde de ben farklı şeyleri hissediyorum. Yani PKK içerisinde de bir Rusya ve İran yanlısı grup var. Geleceğimiz onlarla ve bir şekilde onların desteğiyle onunla yakın durarak Irak'ta ve Suriye'de kalabiliriz diye savunanlar. Ama bir de Amerika yanlısı bir grup var. Yani bir şekilde Suriye'deki kazanımlarımızı Amerika ile desteğini alarak Amerika ile birlikte koruyabiliriz tarzında. Bu da aynı zamanda PKK'nın da geleceği ve neye evrileceği konusunda önemli bir yıl olacağını gösteriyor 2021'in. Yani dış politika açısından, bölgesel dinamikler açısından çok hareketli bir resim var. Ama sonunda Ankara'nın sistem düzeyinde bundan sonra Suriye ve Irak'ta daha çok Amerika ile mi, Rusya-İran ikilisiyle mi iş tutacağı, hangi tarafa yakın duracağı çok daha belirleyici olacak. Bugüne kadar bir buçuk sene Ankara aradaki dengeyi çok iyi gözetti. Hatta kullandı. Yani mesela net Fırat batısında İdlib'de Rusya ile işbirliğini yaptık. Amerika'ya karşı onu dengelemek için. Fırat doğusunda Amerika'yı dengelemek için biraz yani Rusya'ya yakın durduk. Yani bu tarz şeyleri kullandık ama bundan sonra benim görebildiğim kadarıyla 2021'de bu aradaki iki ülke arasındaki güç ilişkilerinde gri bölgeleri kullanma kapasitemiz de zayıflayacak.
Daha da azalacak diyorsunuz. Peki Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu tabii NATO toplantısı da var malum ve oradan da yeni bir strateji arayışları olduğunu görüyoruz. Çok kapsamlı da bir konuşma göndermiş. İçeriğine bakabildiniz mi bilmiyorum ama özellikle NATO'ya çok büyük sistemler var. Burada da aynı şekilde GARA çıkıyor karşımıza. Yine hani çünkü Türkiye ile NATO ilişkileri çok derin ilişkiler nihayetinde.
İşte burada Ceyda Hanım, şeyi de ben anlamış değilim. Yani şu anda dış politika veya tek kişinin siyasi bekası için yapılan dış ilişkilerde muhataplık sorunu, Ankara'nın farklı farklı mesajları. Şu an Türk dış politikasından kim sorumlu? Yani Dışişleri Bakanlığı mı, Milli Savunma Bakanlığı mı, İçişleri Bakanlığı mı? Mesela hatırlayalım, Sayın Süleyman Soylu 15 Temmuz'un arasında Amerika vardı dedi, cevabını aldı. Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Blinken'la görüşüyor. Sayın Fahrettin Altun böyle açıklamalar yapıyor. Yani şimdi ben mesela düşünün, Ankara'da bir misyon, dış herhangi bir ülkenin büyükelçiliğisiniz. Siz şimdi kime bakmanız gerekiyor Ankara'nın bir konu hakkındaki tutumunu anlayabilmek, net pozisyonunu anlayabilmek için?
Vallahi kestiremiyorum.
Yani, insan kestiremiyor işte. Yani o zaman bunu şu şekilde sorgulamak lazım. Yani Ankara'da kim konuşuyor? Yani bu da ister istemez dediğim gibi farklı mesajlar, farklı sinyaller şey yapıyor. Şimdi Türkiye adına kim konuşuyor? Yani devlet diyoruz ya, devletin resmi politikası nedir? Bunu anlayabilmek için şimdi Sayın İçişleri Bakanı'na mı bakmak lazım? Savunma Bakanı'na mı? Dışişleri Bakanı'na mı? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na mı? Cumhurbaşkanı Sözcüsü'ne mi? Sayın Cumhurbaşkanı bizatihi kendisine mi? Yani bu muhataplık sorunu ve çoklu mesaj ortamı ister istemez bir strateji kafa karışıklığına neden oluyor muhataplarımız nezdinde.
Bu karışıklık bir parça da kullanışlı değil mi ama nihayetinde bir gün öyle bir gün böyle kimse bir yorum da yapamıyor.
Öncesine kadar öyleydi ama artık bence sistem düzey aktörler Avrupa, Amerika, Rusya, Çin tarafını seç diyor. İşte tam da bu nedenle diyorum ya, eksen mi değiştiriyor Türkiye? Türkiye eksen mi değiştiriyor tartışmaları? Bugüne kadar Ankara'nın kullandığı gri bölgeyi besledi ama bundan sonra şu anda o gri bölge bence biraz aleyhimize gelişecek gibi. Çünkü her iki taraftan da artık tarafını seç baskısı artıyor. S-400'de bunu görüyoruz mesela. S-400 Amerika ne diyor? Bir perde yükseltti şeyini. Artık diyor sınırların dışına çıkar. Şimdi Rusya'yla ikinci parti içinde bir mütabakat metni anlaştı, yani imzalandığı söyleniyor. Bakın S-400'ün Moskova boyutunu hiç konuşmuyoruz. Yani S-400'ün Moskova boyutu. Şimdi çözümler üretmeye çalışıyoruz. S-400'de Girit modeli diyoruz. İşte NATO'ya verelim. Ya buna Moskova'ya yanaşır mı? Yani S-400'leri adam dünya pazarında satmaya çalışıyor. Sen diyorsun ki Girit modeli işte o eski model S-300'ler gibi muamele et. Yani o Rusya ile imzalanan, Moskova ile imzalanan sözleşmeyi bilmiyoruz detaylarını. Veya Pakistan modeli deniyor. İşte S-400'leri Türkiye kullanırken operasyonel anlamda Amerika'dan teknik bir heyet oluşturulsun. S-400'lerin kullanımını denetlesin. Buna Moskova yanaşır mı?
Evet,
yani işte S-400 meselesinde olduk. Veya ikinci parti gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun şartları, koşulları neler? Bunları da bilmiyoruz. Yani S-400 mevzusunda Amerika boyutu kadar işin Moskova ve Rusya boyutu da var. Burada olduğu gibi bu çok net bir alan S-400, kristalize olduğu mevzu. Hı hı. Tarafını seç baskıları daha da artacak.
Evet, sıkıştırma bu anlamda bir sıkışmışlık tablosu olduğu açık. Peki çok teşekkür ediyorum. Daha konuşulacak çok da şey var ama önümüzdeki dönemde tekrar şimdiden söz almış olayım. Süremizi doldurduk çünkü. Çok teşekkürler bu manzarayı anlamak açısından.
Sağ olun, sağ olun.
Evet, Metin Gürcan'la konuştuk. Hakikaten daha henüz telefon görüşmesi de yapılmadı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ama Amerika ile Türkiye ilişkilerine de pek çok başlık tartışılmaya başlandı. Şimdi en gözlüsü Suriye ve Irak haline geldi. Kara operasyonuyla birlikte onu da saptamak gerekiyor efendim. Prison Song, Graham Nash'ten dinleyelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Another friend said to her kids, I'm gonna have to leave ya for selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya. So now I'm kissing you farewell for much too long, and here's a song to sing.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.